SBS Türkçe ilesiniz. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, SBS Türkçe'ye hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Yavuz Bey, son dönemde Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rolü oynamak istiyor. Elinden geleni yapıyor gibi. Cumhurbaşkanı iki ülkenin liderleriyle sürekli konuşuyor. Dışişleri Bakanı önce Rusya'ya gitti, şimdi Ukrayna'da. Son dönemde Türkiye'nin diplomasideki çabaları itibarını da arttırdı, değil mi?
Aslında yani Türkiye enteresan bir şekilde bu krizde öne çıkan bir ülke oldu. Son zamanlarda uluslararası ilişkiler çerçevesine baktığınızda hükümeti çok başarılı diyemezdik. Zaten değerli yalnızlık gibi bir ifadeyle de hükümet içinden nitelendirmeler yapılıyordu bu konuyla ilgili, ama Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın işgal girişimi sonrasında birden Türkiye'nin pozisyonu değerli hale geldi. Çünkü İlk açıklamalarda Ukrayna'dan da vazgeçmeyiz, Rusya'dan da vazgeçmeyiz. Rusya'nın dedi Ankara ve Rusya'nın girişimini de kınadı. Aynı zamanda askeri girişimini de kınadı. Rusya bunu anlayışla karşıladı. Çünkü diğer ülkelerden sürekli yaptırım haberleri geldi. Onların kaygıları farklıydı. Aynı zamanda Ukrayna'ya silah yardımı yapacaklarına ilişkin açıklamalar Türkiye'yi farklı bir pozisyona koydu. Ardından Antalya'daki diplomasi forumuna davet söz konusu oldu. Hem Ukrayna hem de Rusya Dışişleri Bakanlarını. Bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le de konuştu. Ve bu davetler gerçekleşti. İki Dışişleri Bakanı ilk kez bu kadar üst düzeyde bir araya geldi. Savaşan ülkenin Dışişleri Bakanları. Yani kolay bir mesele değildi. Bu arada İsrail'in bir arabuluculuk girişimi olduğunu biliyoruz. Macron'un benzer bir girişim içinde olduğunu biliyoruz. Onlar bir sonuca ulaşmadı. Türkiye'nin girişimiyle iki Dışişleri Bakanı bir araya geldikten sonra bu tabii Türkiye'nin biraz bu konuya ilişkin çalışmalarını da arttırdı. Şu anda Ankara'nın yapmak istediği şey Putin'le Zelenski'yi bir araya getirmek ve iki ülke arasında mekik diplomasisini yürütüyor bu çerçevede. Dışişleri Bakanı Moskova'ya gitti, Lavrov'la görüştü. Lavrov Türkiye'nin dengeli duruşunu övdü. Ardından Çavuşoğlu Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldi. Orada da Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye karşı güvenini ortaya koydu. Ve şimdi Putin'le bu arada bir telefon görüşmesi daha yaptı Cumhurbaşkanı. Almanya Başbakanı geldi, Romanya Başbakanı'yla telefon görüşmesi, Polonya Başbakanı'nın Türkiye ziyareti gibi gerçekten çok hızlı bir diplomatik trafik devam ediyor Türkiye'de. Batı dünyası bir yaptırım sürecinin içinde Rusya'ya karşı. Türkiye aynı zamanda bir NATO ülkesi ama yaptırımlara şu ana kadar katılmış değil. Batı tarafından bu çok fazla eleştirilmiyor, daha çok anlayışla karşılanıyor. Rusya Türkiye'nin pozisyonunu anlayışla karşılıyor. Ve bu sürecin sonunda da Türkiye tabii diplomatik olarak biraz öne çıktı ve daha da öne çıkmak için çaba sarf ediyor. Bu çaba bir barışı getirir mi ya da Putin'le Zelenski İstanbul'da bir araya gelir mi? O şu anda belirsiz tabii ki. Yani bununla ilgili bir olumlu sonuç alınabilmiş değil. Bu aynı zamanda Rusya ile Ukrayna arasında heyetler arası görüşmelerde varılacak sonuçla da bağlantılı. Oradaki görüşmelerde bir anlaşma taslağı üzerinde müzakere edildiği anlaşılıyor. Bu dünya basınına da düştü. Burada Rusya'nın talebi Donbas bölgesinin ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanması ya da Donbas'ta bağımsızlığın Ukrayna tarafından kabul edilmesi, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve tarafsız bir statüde, Avusturya gibi, İsveç gibi tarafsız bir statüde hayatına devam etmesi talepleri var. Bu taleplerin tarafsız silahsızlandırma kısımlarında Ukrayna'nın ek bir takım talepleri olduğunu anlıyoruz. Türkiye'nin garantörlüğü, İngiltere'nin garantörlüğü, Amerika'nın garantörlüğü gibi, yani bundan sonra bir Rusya tehlikesi ortaya çıkarsa garantör devletler olsun gibi talepleri söz konusu. Rusya'nın buna çok sıcak bakmadığını biliyoruz. Ama zaten Rusya'nın talebi Ukrayna'nın bölünmesi, Ukrayna'nın şimdiki yönetimi buna çok sıcak bakmıyor. Yani anlaşma için daha zaman var. Üstelik bu tip müzakereler devam ederken hala füzeler uçuşuyor Ukrayna'nın üzerinde. Hala çocuklar ölüyor. Hala işgal süreci devam ediyor. Şehirler bomba altında. Hatta Türklerin bulunduğu bir bölge ciddi bir risk altında ve Türkler oradan tahliye edilebilmiş değil. Yani bir tarafta savaş devam ediyor, bir tarafta barış için çabalar devam ediyor ve barış için gösterilen çabaların belki de en görünürü Türkiye tarafından yoğunlaştırılan barış müzakereleri, diplomasi trafiği diyebiliriz.
Müttefikleriyle, Avrupa ile, Amerika ile anlaşamayan bir Türkiye vardı. Şimdi Türkiye'nin çizdiği yol bu dönemde en azından avantaja dönüşmüş gibi, değil mi? Yani Rusya ile gayet dengeli bir politika izlemesi Türkiye'ye bayağı bir avantaj ya da barışı sağlamak için avantaj sağlıyor gibi, değil mi? Yani böyle ihtiyacı var müttefiklerin Türkiye'ye.
Tam da öyle bir görüntü söz konusu. Türkiye Batı'yla kavgalıydı. İşte Biden'ın Ankara'daki yönetime bakışı ortada. Özellikle otoriter yaklaşımlar nedeniyle Erdoğan hükümetini eleştiren bir Amerika yönetimi var şu anda. Trump'tan farklı olarak ve biraz daha demokrasiyi öne çıkartan. Amerika'da bir demokrasi zirvesi yapıldı. Demokrasiden yana olanlar, demokrasiden karşı olanlar diye dünyayı da kendi içinde sınıflandırmış bulunuyor şu anda. Biden hükümeti orada demokrasiden yana olanlar diye çağrılan, davet edilen ülkelerin arasında Türkiye yoktu. İlk başta NATO'da daha kapsamlı toplantılar yapıldı bu Ukrayna krizi sırasında. Almanya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın, İtalya'nın katıldığı. Türkiye NATO'nun önemli bir ülkesi olmasına rağmen o toplantıların içinde de yoktu. Ama sonrasında iş gerçekten içinden çıkılmaz hale geldi. Türkiye'nin pozisyonunun değeri de anlaşıldı. Ankara Rusya'ya da kırmızı kart göstermedi. Ukrayna'nın da yanında durdu ve bu politikayı başarıyla da ilerletti. Ama biraz geriye gittiğimiz zaman Türkiye açısından baktığınızda hem Avrupa'yla kavga eden, hem komşularıyla kavga eden, hem Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelerle kavga eden, Türkiye'nin karşısında bir blok oluşmasına fayda sağlayan bir politika vardı. Burada ciddi bir makas değişikliği gerçekleşti. İşte İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti buna bir örnek olarak gösterilebilir. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye ziyareti buna bir örnek olarak gösterilebilir. Yani hem Türkiye'nin yaklaşımı değişti dünyaya, komşularına, çevresine karşı, batıya karşı. Hem de batının Türkiye'ye bakışında bir farklılık var, bir ihtiyaç da hasıl oldu. Onu da görmek lazım. Bir yanıyla eleştiriliyor hala Ankara. Rusya'ya çünkü çok bağımlı bir ülke Türkiye. Doğalgaz yönünden bağımlı, ticaretinde bağımlı, ithalatında bağımlı, enerjisinde bağımlı, birçok alan, turizminde çok bağımlı. Bu kadar bağımlı hale gelmesinin bir risk yarattığına ilişkin eleştiri hala var Ankara'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Erdoğan hükümetine. Ama ikili ilişkilerdeki bu dengeli tavır şu anda dünyanın karşı karşıya olduğu büyük krizin çözümünde bir fırsat olarak da görünüyor. Nereye kadar götürülebilir? Bu tam tabii bunu tahmin etmek çok kolay değil. Çünkü Rusya'nın derdi sadece Ukrayna'da değil. Rusya'nın derdi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'daki yeni güvenlik yapılanması, o güvenliğin sınırına kadar gelip gelmemesi, Ukrayna'ya karşı yaklaşımı. Yani Ukrayna'yla müzakere edilirken aynı zamanda Batı ile ilişkilerde de bir müzakereye ihtiyaç var. Onun için Türkiye'nin işi kolay değil ama kat ettiği mesafe de az değil bu süreçte. Dışişleri Bakanlarını bir araya getirmek bile bizatihi başlı başına önemli bir başarıydı. Şimdi eğer Putin'le Zelenski'yi bir araya getirebilirse Ankara, tabii bu Türkiye açısından gerçekten yani tarihe geçecek önemli bir başarı olabilir. Bu kadar büyük bir krizde iki lideri bir araya getirmek.
Diplomasi konusunda söylediklerimizi ekonomi politikası hakkında söyleyemiyoruz. Son ekonomi gelişmesi Merkez Bankası'nın politika faizini %14'te sabit tutması. Yavuz Bey, hükümetin amacı nedir ve amacına ulaşma şansı nedir acaba?
Vallahi orada durduğu yerde duruyor AK Parti hükümeti. Şu anda Türkiye'nin en ciddi problemi enflasyon. Alım gücünün düşmesi, halkın fakirleşmesi, sabit gelirlerin refahındaki düşüş, bunlar Türkiye'nin şu andaki en kritik ekonomi başlıkları ve Türkiye'de en çok konuşulan konular. Çünkü herkes fakirleşti Türkiye'de. %54 enflasyon TÜİK rakamlarıyla açıklandı. Herkesin enflasyonu farklı sepete göre baktığınızda. Dar gelirler ağırlıklı olarak gıda ürünlerindeki enflasyondan çok olumsuz etkileniyorlar. Ciddi bir sorun var. Bütün dünyada Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere enflasyonla ilgili kaygılar nedeniyle faizler arttırılırken Türkiye'de Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplandı. Bu toplantıdan faiz artışı beklenmiyordu aslında. Doğru, haklısınız. Ama bazı iyi niyetli spekülasyonlar da yapılmadı değil birkaç gündür. Çünkü Türkiye'nin hemen yanı başında bir savaş var. Faizle ilgili olarak hükümet kendini çok bağlamıştı. Faiz fakiri fakir yapar, zengini zengin yapar diye. İşte nas dedi Cumhurbaşkanı. Faiz enflasyonun nedenidir dedi. Ama bu süreçte tam farklı bir tablo da ortaya çıktı. Tam tersi oldu hükümet neredeyse. Hazır savaş da varken bunu gerekçe gösterip daha rasyonel bir ekonomi politikası uygular mı diye bir beklenti de oluşmadı değil. Ama o beklentiler boşa çıktı. Daha çok piyasaların beklediği gibi faizleri sabit tuttu. Peki bundan sonra ne olacak? Faizleri sabit tutmak Türkiye açısından önümüzdeki döneme ilişkin iyi bir işaret de vermiyor. Çünkü bu yeni politikaya başlarken Türkiye cari fazla vermeyi hedefleyerek çıkmıştı. Şöyle bir silsile vardı. Türkiye'de kurlar yükselecek, yani Türk parası değer kaybedecek. Bu ihracatı olumlu etkileyecek. Artan ihracat Türkiye'de istihdamı destekleyecek, yatırımı destekleyecek. İhracatın artışıyla birlikte daha fazla dolar Türkiye'ye gelecek. Turizm sezonu açıldığında biraz da oradan dolar gelecek ki bu sezonun iyi geçmesi bekleniyordu. Böylece cari fazla oluşacak. Cari fazla oluşunca, deyim yerindeyse Türkiye'nin kulaklarından dolar fışkırınca bu sefer kurlar aşağı düşecek ve beraberinde de enflasyon düşecekti. Hesap buydu. Bu şekilde de izah edildi. Ama evdeki hesapta çarşıya uymadı. Üstelik bunun savaşla da çok alakası yok. Zaten emtia fiyatları çok arttı. Üzerine bir de savaşla beraber doğalgaz ve petrolde inanılmaz artışlar oldu. Bunun yarattığı bir Türkiye'ye artı ithalat maliyeti oldu. Ve cari fazla vermek artık hayal. Hükümet de bunu kabul etti. Merkez Bankası da bugünkü faizi sabit tutma kararından sonra gerekçesini açıkladı. O gerekçede bir cari fazla verme hedefine yer vermedi o gerekçesinde. Yani cari fazla ayağı artık yok Türkiye'nin karşısında. Bunun yanında turizmle ilgili beklentilerin karşılanması zorlaştı. Çünkü Türkiye'ye en fazla turist gönderen iki ülke savaş halinde. Ukrayna ile Rusya. Oradaki beklentiler de düşük. Yani bu şartlar altında Türkiye'nin karşılaması gereken bir dış borcu var. Ve döviz girdisinde sorun var. Üstelik o dış borç daha da fazlalaşacak. Çünkü cari açık verilecek enerji nedeniyle o beklenenden de yüksek. Hatta rekorlar kırarak devam ediyor şu anda bu durum. Yani dolara ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu da yüksek maliyette, böyle bir dengesiz ekonomide yüksek maliyette borçlanmayı beraberinde getiriyor. Bugün hazine ikinci kez dış borçlanma gerçekleştirdi. %8,87 yıllık faiz ödeyecek bunun için. Yüksek risk birimi nedeniyle çok yüksek faizlerle borçlanıyor Türkiye. Şubat ayı bütçesine baktığınızda ise 43 milyar lira faiz ödemesi gerçekleştirdi ki bu Türkiye'nin yakın dönemde en yüksek faiz ödemesi. Bütün bunlar olumsuzluk işaretleri ama bir inat var ortada, faizleri arttırmayacağız diye. Nereye gidecek sorusuna ekonomistlerin verdiği yanıt enflasyonla bu şekilde mücadele edemeyeceği açık. Ama hükümetin de ısrarı var. Bu şartlarda enflasyon yukarı doğru gidecek biçiminde değerlendirmeler yapılıyor, yorumlar yapılıyor. Nereye kadar yukarı gider? Yüzde şu anda 54'lerde. 60'ları 70'leri bulması muhtemel görünüyor. Sonrasında biraz baz etkisiyle geriye doğru düşebilir. Ama yılın tamamını %40'larda 50'lerde kapatması gibi felaket senaryoları var ekonomistlerin yorumlarında. Hükümet ise tam tersini savunuyor. Bugün İşte Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklaması var. Enflasyon en önemli sorunumuz ve ciddi biçimde onunla mücadele ediyoruz diye. Merkez Bankası'nın açıklamasında %5 enflasyon hedefinden bahsediliyor. Artık insanlar buna gülümseyerek bakıyorlar. Vallahi tam olarak nereye gidildiğini söylemek mümkün değil. Bir taraftan da kur korumalı mevduat var. Onun için kurların artışında bir sakinlik söz konusu. Ama bunun nereye kadar tutulacağına ilişkin soru işaretleri var. Herkesin kafasında çünkü borç öderken dolara ihtiyaç olacak. Yani nereden baksanız ciddi bir sorun. Çünkü kur korumalı mevduatla bütçe üzerinde de bir yük oluşacak. Onun ne kadar olacağını kimse bilmiyor. Bütçedeki bozulmanın Türkiye'nin genel durumuna çok olumsuz etkisi olabilecek diye endişeler dile getiriliyor. Ancak şu ana kadar bütün bu endişeler söyleyenin yanında kaldı. Hükümet durduğu noktada duruyor. Düşük faiz ama öyle böyle düşük değil. %14 politika faizi uygulanıyor Türkiye'de. Enflasyon TÜİK verilerine göre %54, yani %40 eksi faiz uygulanıyor. Bu da parası olan için avantaj. Borçlanabilen için bir avantaj. Çünkü borçlanma maliyetleri enflasyonun altında. Ama dar gelirli için, az kazanan için fakirleşme anlamını taşıyor.
Yavuz Bey, kurdan bahsettiniz. Yani Türkiye'de ekonominin iyi gidip gitmediği biraz kurun seviyesiyle değerlendiriliyor halk tarafından en azından. Düşmüyorsa Türk lirasının değeri, ekonomi iyi gidiyor gibi bir izlenim var. Ve yani hükümet gelecek seçimlerde darbe almayacak mı eğer dolar kuru düşerse?
Şöyle, kur korumalı mevduatla dolar kuru belli bir seviyede tutuluyor şu anda. Ne kadar tutulabilecek kimse doğrusu çok fazla bilmiyor bunu. Merkez Bankası arka kapıdan dolar satışı gerçekleştiriyor. Bu da hani çok kurallara uygun bir hareket olarak görülmüyor. Hükümet ise ben elimdeki bütün enstrümanları kullanırım diyor. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri tümüne baktığınızda, swapları şunları bunlar çıktığınızda, borçları çıktığınızda eksilerde. Bunun yarattığı bir tehlike var Türkiye açısından baktığınızda. Ekonomistler en azından bunu söylüyorlar. İşin kur tarafında bir stabil bir görüntü var. Ama tüketici sadece kura bakmıyor ki, aynı zamanda markete gittiğinde ayçiçek yağının fiyatına bakıyor, makarnanın fiyatına bakıyor, ekmek fiyatına bakıyor. Ramazan yaklaşıyor, pide fiyatı 6 lira olarak açıklandı ki bu da yani herkesi çok şaşırtan bir rakamdı. Buğday fiyatlarının artmasıyla un fiyatlarına bakıyor. Onun yarattığı tepkiye ya da benzinliğe gittiğinde benzin fiyatlarına bakıyor. Bütün bunlar Türkiye'de şu anda en çok konuşulan konular. Kurlar kadar konuşuluyor. Hatta kurlar unutulmuş vaziyette. Herkes biraz deyim yerindeyse ekmek derdinde. Pahalılık, hayat pahalılığı ve fakirleşme şu anda bir numaralı gündem konusu. Eğer bunu halledemezse hükümet, eğer bunun altından kalkamazsa ki işte Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam verilmesi söz konusu, belki memurlara ek zam verilmesi söz konusu, yani gelirleri biraz destekleyerek bu meselenin altından kalkmaya çalışacak, öyle anlaşılıyor. Bir de beklentisi önümüzdeki seneden itibaren enflasyonun aşağı doğru gitmesi ve 2023 Haziran'da tek haneye inmesi, ki bunu ekonomistler bu politikalarla mümkün görmüyorlar ama hükümetin en azından beklentisi bu. Bunlar çözülemezse, verilen ücretler tatmin etmezse insanları elbette siyasi olarak büyük dezavantaj. Zaten yapılan anketlerde iktidar partilerinin oy kaybetmesi de buna bağlanıyor. Yaklaşık işte 2018 seçimlerinden beri AK Parti'nin %10'un üzerinde oy kaybettiğine ilişkin tespitler var anketlerde. Eğer düzelmezse daha da aşağı gitmesi mümkün.
Yavuz Bey, AK Parti ve MHP yeni bir seçim yasası taslağı sundular meclise. Meclisten geçmesi kesin zaten. Yeni seçim yasasıyla seçim barajı %7'ye düşüyor ve seçim kurullarında değişiklikler öngörülüyor. Değişiklikler ne tür sonuçlara yol açacak acaba Yavuz Bey?
Bu konuda şüphe yok. Çünkü AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi birlikte hazırladılar bu seçim yasasını. Muhalefet bunu bir siyasi mühendislik olarak yorumladı. Çünkü seçim yasasında %7'ye düşüyor baraj ama %7 zaten kimseyi ilgilendiren bir baraj değil. Türkiye'de şu anda seçime giren partiler, ittifaklar için %7 bir baraj olarak da görülemez. O nedenle baraj kısmından ziyade biraz seçim bölgelerindeki milletvekili çıkarma hesapları üzerine değerlendirme yapılıyor. 2018 yılında ittifak yasası çıktığında bu yasayla birlikte ittifak yapan partiler birer ayrı parti gibi, ittifaklar birer parti gibi hesap ediliyordu milletvekili çıkartılırken. Şimdi her parti için ayrı ayrı hesaplama yapılacak. Bu da muhalefet tarafında yer alan küçük partileri, yeni partileri zorlayacak bir düzenleme diye görülüyor. Çünkü onlar daha az oy alacaklar. İttifak içinde dağılmadığı için milletvekilleri, burada iktidar ittifakına milletvekili kaptırma ihtimalleri var. Milletvekili çıkartmak için başka partilerin listelerinden girmeleri gerekecek. Bu da itibar açısından problem yaratacak. Yani biraz muhalefeti sıkıştırmak, küçük partileri dezavantajlı hale getirmek için bir siyasi mühendislik, bir siyasi kurnazlık yapılmış gibi görüntü var. Onun ötesinde seçim kurullarındaki atamalar 40'lardan beri Türkiye'de gelenekselleşmiş bir kural var. Seçim kurullarının, il ve ilçe seçim kurullarının başına en kıdemli hakim getiriliyordu. Bu konuda hiçbir tartışma olmuyordu. Şimdi yeni yasada en kıdemli 3 hakimden biri getirilecek. Birinci sınıf hakim diye. Birinci sınıf ayrılmış. En kıdemli 3 hakimden biri getirilecek diye bir düzenleme getirildi. Buna da muhalefetin itirazı var. Çünkü son yıllarda AK Parti özellikle 15 Temmuz sonrasında birçok hakim savcı görevden alındı, yargılandı ve sistem dışına çıkarıldı. Çok sayıda yeni hakim savcı alındı ve avukatlıktan hakim savcılığa geçen çok isim var. Bunların tamamı için mülakat da yapıldı. Üstelik avukatlıkta geçirdikleri süre hakimlikten sayıldı. Yani birinci sınıf hakimliğe çok çabuk atladılar. Ve bunların bir bölümü de geçmişte AK Parti teşkilatlarında görev yapmış isimler. Bu konuda da itirazlar seçim güvenliği açısından dile getiriliyor. Ama muhalefet bu yasanın geçeceğini de biliyor ve hangi yasa geçerse geçsin sonuçta karar seçmen verecek diyerek bunun üstünde fazla durmamayı da tercih ediyor.
Yavuz Bey, bu seçim yasası geçtikten bir sene sonra devreye girecek değil mi? Yani en azından bir sene sonra seçimin gerçekleşeceğini öngörebiliriz bundan dolayı.
Eğer bu seçim yasasıyla seçim yapmak konusunda ısrarlı olursa Cumhur İttifakı, evet, ancak 2023 yılının Nisan ayından sonra yapacağı seçimde, ki Nisan ayında çıkacak bu yasa meclisten, 2023'ün Nisan'ından sonra geçerli olacak. Daha erken yaparsa eski yasayla seçime gitmek durumunda olacak. Eğer ölümcül görmüyorsa her zaman seçim yapabilir iktidar ittifakı bu yasayı. Ama bu, biz mutlaka bu yasayla gidelim derse, o zaman evet, seçim 2023'ün Nisan'dan önce yapılamaz. Yani erken seçim tartışmaları biraz daha zayıflayabilir önümüzdeki dönem.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.